Ayrım 4, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell. Sayfa 41, dördüncü kızım. Vivi Sundberg büyük bir felaketin, örneğin uçak veya gemi kazası kurbanlarının listesini inceliyormuş gibi hissediyordu kendini. İyi ama 2006 yılının Ocak ayında Hesjö Valen'de ölen insanlar için kimse anıt dikecek miydi? İsim listesini bir kenara bıraktı ve titreyen ellerine baktı. Bir türlü sakinleşmeyi başaramıyordu. Omuz silkip listeyi yeniden eline aldı. Erik August Andersson, Wendela Andersson, Hans Evert Andersson, Elsa Andersson, Gertrud Andersson, Victoria Andersson, Hans Andren, Lars Andren, Clara Andren, Sara Andren, Elna Andren, Britta Andren, August Andren, Herman Andren, Hilda Andren, Johannes Andren, Tora Magnusson, Regina Magnusson. 18 isim, 3 aile. Ayağa kalkıp Hansonların kanepede oturmuş birbirleriyle fısıldaştıkları odaya gitti. O içeri girdiğinde sustular. ''Köyde hiç çocuk olmadığını söylemiştiniz, yanılmıyorum değil mi?'' İkisi de başlarını salladı. ''Geçen birkaç gün içerisinde hiç çocuk gördünüz mü?'' Köy sakinlerinin kızları veya oğulları ziyarete geldiğinde bazen çocuklarını da yanlarında getirirler ama çok sık değil. Sundberg devam etmeden önce tereddüt etti. ''Ne yazık ki ölülerin arasında bir de oğlan çocuğu var.'' dedi. Evlerden birini işaret etti. Yaşlı kadın gözlerini kocaman açıp ona baktı. ''Yani o da mı ölmüş?'' ''Evet, o da ölmüş. Yazdıklarınız hata yoksa Hans Evert ve Elsa Anderson'un evindeymiş. Kim olduğunu bilmediğinize emin misiniz?'' Birbirlerine bakıp başlarını iki yana salladılar. Sundberg mutfağa döndü. Oğlanın cesedi gerçekten dikkat çekiciydi. O ve bu evde yaşayan çift ile bunamış olduğu için felaketi kavrayamayan Julia da öyle. Ama öyle ya da böyle resme uymayan parça oğlandı. Kağıdı katlayıp cebine kaldırdı ve dışarı çıktı. Kar yağışı azalmıştı ama hala devam ediyordu. Etraf sessizdi. Arada bir kapanan bir kapının veya adli tıp görevlilerinin aletlerinden birinin gürültüsü duyuluyordu. Erik Huden Sundberg'in yanına geldi. Beti benzi atmıştı. Herkes aynı durumdaydı. ''Adli tabip nerede?'' diye sordu Sundberg. ''Bacağı inceliyor.'' ''Nasıl dayanıyor?'' ''Şokta. İlk yaptığı şey tuvalete gidip kusmak oldu. Sonra ağlamaya başladı. Başka adli tabipler yolda. Gazetecileri ne yapacağız?'' ''Ben onlarla konuşurum.'' İsim listesini cebinden çıkardı. ''Oğlanın adını bilmiyoruz. Kim olduğunu öğrenmeliyiz. Listenin kopyasını çıkarsınlar ama bu kağıdı kimseye verme.'' ''Akıl alacak gibi değil.'' dedi Hudden. ''18 kişi.'' ''19. Oğlan listede yok.'' Bir kalem çıkarıp listenin altına ''Kimliği bilinmeyen oğlan çocuğu.'' diye yazdı. Ardından gazetecileri yolun kenarına topladı. Dondurucu bir soğuk vardı. ''Kısa bir duyuru yapacağım.'' dedi. ''Soru sorabilirsiniz ama size verecek bir yanıtım şimdilik yok. Günün ilerleyen saatlerinde Hudiksvall'da basın toplantısı yapılacak. Bir aksilik olmazsa saat 6'da. Şu an için size tek söyleyebileceğim, geceleyin burada çok ciddi suçların işlendiği. Daha fazla detay vermem mümkün değil.'' Yüzü çillerle kaplı genç bir kız elini kaldırdı. ''Elbette söyleyebileceğiniz birkaç şey daha vardır. Korkunç şeyler olmasaydı bütün köyü olay yeri ilan etmezdiniz.'' Sundberg kızı tanımıyordu ama ceketindeki amblem en büyük ulusal gazetelerden birine aitti. ''Dilediğiniz kadar soru sorabilirsiniz ama araştırmamız hala devam ettiği için şu an sizlere söyleyebileceğim başka bir şey yok.'' Televizyon muhabirlerinden biri mikrofonu Sundberg'in ağzına dayadı. Pek çok kez karşılaştığı bir muhabir. ''Az önce söylediklerinizi tekrar edebilir misiniz?'' Sundberg aynı şeyleri tekrarladı ama gazeteci başka bir soru sormak üzereyken sırtını dönüp oradan uzaklaştı. Çadırların yanına varana dek durmadı. Bir anda kusacakmış gibi oldu. Sadece tek bir kez polislikteki ilk yılında bir meslektaşıyla evlerden birine girip kendini asmış bir adamla karşılaştıklarında bayılmıştı. Bir daha aynı şeyi yaşamamayı tercih ederdi. Sundberg içeri girdiğinde adli tabip bacaktan kalanları inceliyordu. Kemiği spot ışığı altında incelediğinden içerisi oldukça sıcaktı. Sundberg kendini tanıttı. ''Bana ne söyleyebilirsiniz?'' Kırklı yaşlardaki Valentina Mir'in aksanı yabancı uyruklu olduğunu gösteriyordu. ''Daha önce böyle bir şey görmemiştim.'' dedi kadın. ''Kesilmiş uzuvlarla karşılaştım ama böylesi.'' ''Biri onu yemeye mi çalışmış?'' ''Büyük ihtimalle bir hayvan ama bana garip gelen başka bir şey.'' ''Siz neden bahsediyorsunuz?'' ''Bir hayvanın kendine özgü bir ısırışı ve kemiği kemirişi vardır. Genellikle hangi hayvanın yaptığını anlarsınız. Bu vakada hayvanın bir kurt olduğunu inanıyorum. Ama görmeniz gereken başka bir şey var.'' Şeffaf plastik torbaya uzandı. İçinde deri ayakkabı vardı. ''Bu da herhalde bulunan ayağa ait.'' dedi. ''Elbette ayağı yiyebilmek için hayvanın ayakkabıdan kurtulmuş olması mümkün. Ama bulduğumuzda ayakkabının bağcıkları çözülmüştü.'' Sundberg adamın öteki ayağındaki ayakkabının bağcıklarının sıkı sıkı bağlı olduğunu hatırlıyordu. Ayak Lars Andren'e aitti. ''Başka bir tespitiniz var mı?'' ''Henüz bir şey söylemek için çok erken.'' ''Öyleyse benimle gelebilir misiniz? Sizin yardımınıza ihtiyacım var.'' Çadırdan çıkıp kimliği bilinmeyen çocuk cesedinin ve büyük ihtimalle Hans Evert ve Elsa Anderson'a ait olan cesetlerin bulunduğu eve girdiler. Oğlan yüzüstü yatakta yatıyordu. O da oldukça küçüktü. Sundberg gözyaşlarına boğulmamak için dişlerini sıktı. Oğlan ömrünün başlarındaydı ama daha hayatın tadını alamadan son nefesini vermişti. Bir süre konuşmadan durdular. ''Bir insanın küçük bir çocuğa bu kadar çirkin bir saldırıda bulunmasının nasıl bir nedeni olabileceğini anlamıyorum.'' dedi Valentina sonunda. ''Kaç bıçak yarası aldığını tespit edebilir misiniz?'' dedi Sundberg. Adli tabip öne eğilip yatağın yanındaki lambanın ışığını cesede doğrulttu. Yanıt vermesi dakikalar aldı. ''Görebildiğim kadarıyla tek bir yara var. Hemen o anda ölmüş.'' ''Biraz daha açıklayabilir misiniz?'' ''Böyle bir yarayla ölümü çabuk olmuştur. Omurgasını ikiye ayırmışlar. Sanırım bıçak veya kılıçla kesilmiş.'' ''Diğer cesetleri inceleyecek zamanınız oldu mu?'' ''Hepsine şöyle bir baktım ama başta da söylediğim gibi tek başıma altından kalkamayacağım kadar çok ceset var. Bana yardım edecek ekibin gelmesini bekliyorum.'' ''Yine de gördüklerinizi bir hatırlayın lütfen. Kurbanlardan kaçı tek darbeyle öldürülmüş?'' Valentina yıkandı soruyu anlamadı. Sonra cesetleri hatırlamaya çalıştı. ''Sanırım hiçbiri.'' dedi yavaşça. ''Yanılmıyorsam diğerleri defalarca bıçaklanmıştı.'' ''Hiç tek bir bıçak darbesiyle ölen yok mu?'' ''Kesin bir şey söylemek için çok erken ama sanmıyorum.'' ''Çok teşekkürler.'' Doktor evden ayrıldı. Sundberg kimliğine dair bir ipucu bulmak amacıyla oğlanın giysilerini ve odayı araştırdı. Hiçbir şey bulamadı, öğrenci pasosu bile yoktu. Alt kata indi ve evin arka bahçesine çıkıp donmuş göle baktı. Oğlanın ölümündeki farklılığın anlamını çözmeye çalıştı. Diğerleri sistemli bir şiddete maruz kaldıkları halde oğlan tek darbede öldürülmüştü. Bunun anlamı ne olabilirdi? Aklına tek bir mantıklı açıklama geliyordu. Çocuğu öldüren kişi acı çekmesini istememişti. Geri kalan herkese uygulanan şiddetse aslında bir tür işkenceydi. Sis perdesinin arkasında kaybolan dağlara baktı. Katil onlara işkence etmek istedi diye düşündü. Kılıcı veya bıçağı sallayan her kimse öleceklerini bilmelerini istedi. Neden? Hiçbir fikri yoktu. Pervanelerin gürültüsü dikkatini dağıttı ve evin ön tarafına gittiğinde tepenin eteklerine iniş yapmakta olan helikopteri gördü. Pervanelerin durmasıyla birlikte Tobias Ludwig helikopterden indi ve helikopter hiç oyalanmadan havalanıp güneye doğru yola çıktı. Sundberg adamı karşılamaya gitti. Ludwig'in ayakkabıları karlı araziye değil şehre uygun olduğundan yürürken bileğine kadar kara batıyordu. Vivia karda ilerlemeye çalışan, kanatlarını çırpıp düştüğü bataktan kurtulmayı deneyen kafası karışmış böcekleri anımsattı. Yolun ortalarında bir yerde buluştular. Ludwig üstünü başını silkeledi. ''Saatlerdir söylediklerinizi kavramaya çalışıyorum.'' dedi. ''Yine de aklım almıyor.'' ''Kendi gözlerinizle görmelisiniz. Stan Robertson burada. Elinden geleni yaptım. Ama bundan sonra ihtiyacımız olan desteğe ve kaynaklara kavuşmamızı sağlamak size düşüyor.'' Bir türlü kafam almıyor. Bir sürü ölü ihtiyar mı? Evet ve bir de çocuk cesedi var. Yaşı çok küçük. O gün dördüncü kez evleri dolaştı. Bir olay mahallinden diğerine geçerken Ludwig homurdanıp durdu ve sonunda bacağın olduğu çadıra geldiler. Adli tabip ortalıkta yoktu. Ludwig çaresizce başını iki yana salladı. Nasıl oldu tüm bunlar? Böyle cinayetler işleyen kişi ancak bir deli olabilir. Tek bir kişi olup olmadığını bilmiyoruz. Belki birden fazla katil vardır. Deliler sürüsü. Yanıtı kimse bilmiyor. Ludwig'in suratı asıldı. Bildiğimiz bir şey var mı? Aslında yok. Bu olay bizi aşar, yardım istemeliyiz. Robertson yanlarına gelmek için karşıya geçti. Korkunç bir olay, dehşet verici dedi Ludwig. İsveç'te bugüne dek buna benzer bir olay yaşandığından şüpheliyim. Robertson başını iki yana salladı. Sundberg iki adamı süzdü. İçinden bir his durumun acil olduğunu, çabuk hareket etmezlerse daha da kötü şeylerin yaşanacağını söylüyordu. Gidip isimlere bir bakın lütfen dedi Sundberg. Tobias Ludwig'e gerçekten yardımınıza ihtiyacım var. Ardından Robertson'un koluna girip onu çadırdan uzaklaştırdı. Ne düşünüyorsunuz?
Korkuyorum ya siz?
Koşturmaktan korkmaya vaktim olmadı. Stan Robertson gözlerini kısıp kadına baktı. Bir şey buldunuz değil mi? Her zaman bir ipucu yakalarsınız. Bu sefer değil. 10 kişi bile olabilirler. Şimdiki hiçbir şey bilmiyoruz. Elimizde hiç ipucu yok. Unutmadan basın toplantısında sizin de olmanız gerekiyor.
Gazetecilerle konuşmaktan nefret ediyorum.
Şansınıza küsün. Robertson uzaklaştı. Sundberg gidip oturmak üzereyken Hudde'nin kendisine el salladığını gördü. Onun yanına geliyordu ve elinde bir şey vardı. Cinayet silahını bulmuş olmalı diye düşündü. Öyleyse cinayetler keşfedildiğinden beri ilk kez şansları yaver gitmiş demekti. Ama Hudde'nin elindeki cinayet silahı değildi. Plastik torbayı ona uzattı. İçinde kırmızı ince bir kurdele vardı. Köpek bulmuş ormanda, bacağın 30 metre ilerisinde. Ayak izi var mıydı? Araştırıyorlar ama köpek kurdeleyi bulduğunda peşinden gitmek istediği bir iz bulmuş gibi davranmadı. Sundberg torbayı kaldırıp içerindekine yakından baktı. İnce dedi, ipeğe benziyor, başka bir şey buldunuz mu?
Hayır, hepsi bu, karda parlıyordu.
Kadın torbayı geri verdi. En azından artık elimizde bir şey var dedi. Basın toplantısında elimizde 19 ceset var deriz. Elimizdeki tek ipucumuzun kırmızı bir ipek kurdele olduğunu söylediğimizde basının bayram yapacağına eminim.
Belki başka şeyler de buluruz.
Hudden yanından ayrıldığında Sundberg arabasına gidip oturdu. Camdan Julia'nın bakım evinden gelen bir kadın tarafından evden çıkarıldığını görebiliyordu. Cehalet mutluluktur diye düşündü Sundberg. Gözlerini kapadı ve isim listesi zihninde belirdi. İsimleri 4 ayrı olay mahallinde gördüğü yüzlerle hala eşleştiremiyordu. Nereden başladığını düşündü. Evlerden biri ilk, bir diğeri ise son olmalıydı. Katil yalnız olsun olmasın ne yaptığını biliyordu. Evleri rastgele seçmemiş, borsacılara veya bunak kadının evine girmeye çalışmamıştı. Gözlerini açtı ve camdan dışarı baktı. Her şey planlıydı diye düşündü. Öyle olmak zorunda. İyi de delirmiş bir adam böyle bir işin altından kalkabilir mi? Parçalar birbirine uymuyordu. Termostaki kahvenin son damlalarını da bardağına doldurdu. Neden diye düşündü. Katil delinin teki bile olsa cinayetlerin bir nedeni olmalı. Belki duyduğu sesler ona önüne çıkan herkesi öldürmesini söylemiştir. Ama o sesler neden onca yer dururken onu Heysio Valen'e yolladı? Bu dramda tesadüfün rolü var mı? Çocuk bu işin anahtarı olabilir diye düşündü. Köyden değilmiş. Yine de öldürüldü. 20 yıldır burada yaşayan 2 kişi hala hayatta. Derken zihninde bir şimşek çaktı. Eric Hudden'in söylediği bir şeyi hatırladı. Doğru mu hatırlıyordu? Julia'nın soyadı neydi? Julia'nın evi kilitli değildi. İçeri girip Hudden'in mutfak masasında bulduğu evraka baktı. Bulduğu yanıt kalp atışlarının hızlanmasına neden oldu. Oturup zihnini toparlamaya çalıştı. Vardığı sonuç neredeyse olasılık dışıydı. Yine de doğru olabilirdi. Hudden'in numarasını çevirdi. Telefon hemen açıldı.
Julia'nın mutfağındayım. Yolda bulduğumuz gecelikli kadının. Hemen buraya gelebilir misin?
Geliyorum.
Hudden kadının karşısına oturdu. Sonra ayağa kalkıp sandalyeye baktı. Kokladı, ardından başka bir sandalyeye geçti. Kadın soru sorarcasına adama baktı.
Çiş kokuyordu dedi adam. Yaşlı kadın altına kaçırmış olmalı. Bana ne söyleyecektin?
Bir varsayımımı seninle paylaşmak istiyorum. Muhtemel görünmüyor ama aslında mantıklı. İçimden bir his dün gece burada yaşananların rastgele olmadığını söylüyor. Anlatacaklarımı dinlemeni ve yanılıyorsan beni uyarmanı rica ediyorum. Hepsi isimlerle ilgili diye söze başladı. Hala çocuğun adını bilmiyoruz ama doğru düşünüyorsam Andersonların akrabasıdır. Dün gece burada yaşananların anahtarı soyadlarında. Aileler, köydeki insanların soyadı ya Andersson, ya Andren, ya da Magnusson. Julia'nın soyadı Holmgren. Julia Holmgren hala hayatta. Ve ayrıca elimizde Tom ve Ninni Hansson var. Soyadları farklı ve onlar da hayatta. Bundan bir sonuç çıkarabilmeliyiz.
Yani cinayetleri işleyen kişi herhangi bir nedenle o soyadlarını taşıyan insanların peşindeydi dedi Hudden.
Bir adım ilerisini düşün. Burası küçücük bir köy. İnsanlar büyük ihtimalle ömürlerini burada geçirdiler. Evliliklerin bu üç aile arasında gerçekleşmesi muhtemel. Ensesten bahsetmiyorum. Aslında elimizde üç değil, iki aile olabileceğini söylemeye çalışıyorum. Hatta belki tek bir aile. Böylesi Julia Holmgren'in ve Hansson'ların neden hayatta olduğunu açıklar. Sundberg Hudden'in tepkisini görmek için duraksadı. Adamın çok zeki birini olduğunu düşünmese de sezgilerine saygı duyardı.
Söylediğin doğruysa cinayetleri işleyen kişi bu insanları tanıyor demektir. Kim olabilir?
Bir akraba olamaz mı?
Deli bir akraba. Biri neden böyle bir şey yapmak istesin?
Bilmiyorum.
Kesik bacağı nasıl açıklayacaksın?
Açıklayamam ama bunu çıkış noktası olarak kullanabiliriz. Elimizde bundan ve kırmızı ipek kurdeleden başka bir şey yok. Hudiksvall'a dönmeni istiyorum dedi kadın. Tobias ölenlerin akrabalarına ulaşmaya çalışmaları için birilerini görevlendirecekti. Hem bu işin halledildiğine emin ol, hem de üç aile arasında bağlantı olup olmadığını kontrol et. Ama şimdilik bu teori aramızda kalsın.
Saat 5:30'da kıdemli polislerden bazıları basın toplantısı öncesi Tobias Ludwig'in ofisinde bir araya geldi. Ölülerin isimlerinin açıklanmamasına karar verildi. Ama kaç kişinin öldürüldüğü ve polisin elinde şimdilik hiçbir ipucunun olmadığı medyaya duyurulacaktı. Halktan gelecek her tür bilgiye ihtiyaç duyulduğunun altı çizilecekti. Ludwig ilk açıklamaları yapacak ve sonra toplantıyı Sundberg devralacaktı. Sundberg gazetecilerle tıka basa dolu salona girmeden önce kendini tuvalete kapadı. Aynada yüzünü inceledi.
Keşke uyanıp tüm bunların rüya olduğunu keşfetsem dedi kendi kendine.
Dışarı çıktı, koridorun duvarlarını yumrukladı. Sonra tıka basa dolu olduğu için fazlasıyla sıcak olan salona girdi. Tobias Ludwig'in yanında kendisine ayrılan sandalyeye oturdu. Birbirlerine baktılar. Tobias Ludwig artık konuşmaya başlayabilirdi.
4. ayının sonu. Sayfa 52.